Ayrım 8.
Deresop omuzlarını silkti, gülümsedi. Daha başka ne yapabilirim? Benim suçum ne diye söylendi. Geç vakit eve döndüğünde ilk sorusu, müzisyen nasıl oldu? Zahar çınlayan sesiyle kısaca kötü diye cevap verdi. Hep içini çekiyor, öksürüyor, bir şey söylemiyor. Yalnız 4-5 kere şarap rica etti. Ne yapayım? Bir keresinde verdim. Yoksa Dimitri Ivanoviç zavallıyı mahvederiz. İşte Kahya da böyle... Keman çalmadı mı? Zahar gülümsemeyle cevap verdi. Elini bile sürmüyor. 2-3 kere aldım, içeri götürdüm. Şöyle usulcacık aldı, sonra tekrar dışarıya getirdi. İçki vermemi emreder misiniz? Hayır, bir gün daha bekleyelim. Ne olacağını görelim. Şimdi ne yapıyor? Konuk odasına kapandı. Delesov odasına gitti. Birkaç Fransızca kitap, bir de Almanca İncil aldı Zahar'a. Bu kitapları yarın odasına koy. Bana bak, sakın dışarı bırakma dedim. Ertesi sabah Zahar, müzisyenin bütün gece uyumadığını haber verdi. Hep odalarda gezmiş, büfeye gelmiş, dolabı ve kapıyı açmaya uğraşmış, fakat uğraşması boşunaymış, her şey kilitliymiş. Uyur numarası yapan Zahar, onun karanlıkta kendi kendine bir şeyler mırıldandığını, elini kolunu salladığını işitmiş. Her geçen gün Albert daha üzüntülü oluyor, daha az konuşuyordu. Delesov'dan çekinir gibiydi. Gözleri karşılaşınca yüzünde marazlı bir ürperti beliriyordu. Eline ne kitap ne de keman alıyor, sorulan sorulara cevap bile vermiyordu. Müzisyenin gelişinin 3. günü Delesov eve geç vakit döndü. Yorgun ve tedirgindi. Bütün gün sağa sola koşmuş, başlangıçta çok kolay ve basit gelen işleriyle uğraşmış ama her zaman olduğu gibi artan çabasına rağmen bir adım olsun ileri gidememişti. Bundan başka oyun oynamak için gittiği kulüpte ütülmüştü. Keyifsizdi. Albert'in üzücü durumunu öğrenince Zahar'a "Of, Allah müstahakını versin" diye bağırdı. "Yarın ondan yanımda kalıp tavsiyelerimi tutmayı isteyip istemediğini kesinlikle öğreneceğim." "Hayır, böyle olmaz. Elimden gelen her şeyi yaptığımı sanıyorum." Kendi kendine şöyle düşünüyordu. "Geldi insanoğluna iyilik yap. Onun için zahmete katlanıyor, pis haliyle evimi alıyorum. Herkesten çekinir oldum. Uğraşıp didiniyorum fakat o, zevkim için onu kafese sokan bir zalimmişim gibi bakıyor bana. Daha önemlisi, kendi kendine bir adım bile ilerlemek istemiyor. Bunun gibilerin hepsi böyle işte." Bu hepsi sözü insanlara, özellikle bugün işinin düştüğü kimselere aitti. "Peki ona şimdi ne oluyor? Ne düşünüyor? Niye kederleniyor? Onu çekip aldığım sefaleti için mi üzülüyor? İçinde bulunduğu hor görülmüşlüğüne mi? Kurtardığım dilenciliğine mi?" Böyle düşünüyor olmalı. Şereflice yaşamayı görmek bile ona zor geliyor çünkü. Delesov kararını vermişti. "Hayır, çocukça bir harekette bulundum. Daha kendi işimizi düzene sokmamışken başkalarınınkini düzeltmeye yeltenmek neyimize?" Müzisyeni hemen o gün salmak istedi ama biraz düşündü ve ertesi güne bıraktı. Geceleyin Delesov'u, holde devrilen masanın gürültüsü, ayak patırtıları, insan sesleri uyandırdı. Mumu yaktı. Şaşkınlıkla kulak kabarttı Zahar. "Durun Dimitri Ivanoviç'e söyleyeceğim," diyordu. Albert'in sesi anlamsız, sert sert bir şeyler homurdanıyordu. Delesov ayağa fırladı. Mum elinde hole koştu. Zahar geceliğiyle kapının önünde duruyordu. Albert pardesü ve şapkasını giymiş, bir yandan Zahar'ı kapının önünden iterken, bir yandan da ağlamaklı bir sesle bağırıyordu. "Nasıl olur da sen beni bırakmazmışsın? Nüfus kağıdım var. Sizin bir şeyinizi de götürmedim. Üstümü arayabilirsiniz. Emniyet müdürüne kadar çıkacağım." Kapıyı sırtıyla tutmaya devam eden Zahar efendisine, "Bakın Dimitri Ivanoviç," dedi. "Geceleyin kalkmışlar, anahtarları paltomun cebinden bulmuşlar. Tam bir sürahi tatlı şarabı içmişler. İyi bir şey mi sanki? Şimdi de gitmek istiyorlar. Siz emir verdiniz. Onun için ben de bırakamazdım." Delesov'u gören Albert, Zahar'a daha sert çıkışmaya başladı. Sesini yükselttikçe yükselterek, "Beni kimse tutamaz. Buna hakkı yok," diye bağırıyordu. Delesov, "Zahar, sen git," dedi. Albert'e dönerek, "Ben sizi tutmak istemem. Tutamam da. Fakat yarına kalmanızı tavsiye ederim," diye devam etti. Albert, Delesov'a bakmaksızın yalnız Zahar'a dönerek gittikçe şiddetlenen bir sesle bağırıyordu. "Beni kimse tutamaz. Emniyet müdürüne gideceğim." Sonra şiddetli bir sesle "İmdat!" diye bağırmaya başladı. Zahar kapıyı açarak "Ne bağırıyorsunuz?" dedi. "İşte sizi tutan yok." Albert bağırmaktan vazgeçti. "Lastik ayakkabılarını giyerken başaramadınız değil mi? Beni gebertmek istemiştiniz, olmadı işte," diye kendi kendine mırıldanıyordu. "Allah'a ısmarladık" demeden anlaşılmaz sözler söyleyerek dışarı çıktı. Zahar müzisyenin yolunu dış kapıya kadar aydınlattı ve geri döndü. Efendisine "Of, Allah'a şükür Dimitri Ivanoviç," dedi. "Günaha girecektik neredeyse. Sadaka versek yeri var. Delesov başını salladı, cevap vermedi. Müzisyenle birlikte geçirdikleri ilk iki akşam canlı bir şekilde hatırına geldi. Kendi yanlışı dolayısıyla Albert'in burada geçirdiği son iki hüzünlü geceyi hatırladı. Öncelikle bu garip adamın ilk görüşte onu uyandırdığı o şaşkınlık, hayranlık, sevgi, şefkat aklına geldi. Şimdi ne yapmalı diye düşünmeye başladı. Parasız pulsuz, sırtında kışlık elbisesi olmadan gecenin ayazında yapayalnız. Zahar'ı arkasından göndermek istedi. Fakat vakit geçmişti artık. Dışarısı soğuk mu? Sert bir ayaz var. Dimitri Ivanoviç, söylemeyi unutmuşum. Bahara kadar daha odun almak gerekecek. Ama nasıl olur? Daha var diyordun. 7. Dışarısı gerçekten soğuktu. Fakat Albert'in soğuğu falan dinlediği yoktu. İçmiş olduğu şaraptan ve kavgadan sonra kızışmıştı. Sokağa çıkınca çevresine bakındı. Ellerini sevinçle ovuşturdu. Sokak bomboştu. Uzun fener dizisi kırmızı ışıklarıyla ortalığı yeni aydınlatıyordu. Gök parlak ve yıldızlıydı. Delesov'un dairesinde aydınlanan bir pencereye dönerek "Aldınız mı?" dedi. Paltonun altında ellerini pantolon ceplerine sokup öne doğru eğilerek sokağın sağından ağır ve düzensiz adımlarla yürüdü gitti. Bacaklarında, midesinde fazlaca bir ağırlık duyuyordu. Kafasında bir şey uğulduyor, görülmez bir kuvvet onu bir yandan öbür yana atıyor ama o hep Anna Ivanovna'nın evi doğrultusunda ileri doğru yürüyordu. Zihninde tuhaf, bağlantısız düşünceler dolaşıyordu. Kah Zahar'la son atışmasını, kah nedense denizi, vapurla Rusya'ya ilk gelişini, kah önünden geçtiği bir dükkanda bir dostuyla birlikte geçirdiği bir geceyi hatırlıyordu. Kah tanıdığı bir ezgi hayalinde çalınmaya başlıyor ve tutkusunun nedenini, tiyatrodaki korkunç geceyi hatırlıyordu. Fakat bütün bağıntısızlığına rağmen anıları öyle bir parlaklıkla canlanıyordu ki, gözlerini kapayınca neyin daha çok gerçek olduğunu anlayamıyordu. Acaba yaptıkları mı, yoksa düşündükleri mi? Adımlarını attığını, sallanırken bir duvara tosladığını, çevresine bakarak bir sokaktan öbürüne geçtiğini hatırlamıyordu bile. Hatırlayıp duyduğu tek şey, hayal şeklinde değişip karışarak kafasında beliren düşüncelerdi. Küçük deniz sokağından geçerken Albert tökezledi ve düştü. Biraz sonra kendisine gelince, önünde koskoca, şatafatlı bir yapı gördü. Yine ileri doğru yürüdü. Gökte ne yıldızlar görünüyordu, ne şafak, ne ay. Fenerler bile yoktu. Gene de her şey açıkça seçiliyordu. Sokağın sonunda yükselen bir evin pencerelerinde ışıklar yanıyor, fakat bu ışıklar yansıma gibi salınıyorlardı. Ev Albert'in önünde yaklaştıkça yaklaşıyor, büyüdükçe büyüyordu. Albert geniş kapılardan içeri girince bu ışıklar kayboluverdi. İçerisi karanlıktı. Seyrek adımları kemerlerin altında çalınıyor, bir takım gölgeler o yaklaştıkça kayarak gözden siliniyordu. Albert, buraya niçin geldim ben diye düşündü. Yenilmez bir kuvvet onu ileriye, büyük salonun derinliğine çekiyordu. Orada yüksekçe bir yer vardı. Bu yükseltinin çevresinde bir takım küçük insanlar konuşmadan duruyorlardı. Albert, konuşacak olan kim diye sordu. Kimse ona cevap vermedi. Yalnız birisi ona yükseltiyi gösterdi. Orada benekli sabahlığıyla uzun boylu, zayıf, diken diken saçlı bir adam duruyordu. Albert dostu Petrov'u hemen tanıdı. Onun burada bulunması ne tuhaf diye düşündü. Petrov birini göstererek, "Hayır kardeşlerim, aramızda yaşayan o adamı tanımadınız, onu anlamadınız. O satılık bir sanatçı, makine gibi bir icracı, bir deli, düşmüş bir insan değildir. O bir dahi, aramızda fark edilip değeri anlaşılmadan yok olan bir müzik ustasıdır." Albert dostunun kimden söz ettiğini anlayıverdi. Fakat onu utandırmak istemediğinden alçak gönüllülükle başını öne eğdi. Ses devam ediyordu. O, hepimizin hizmet ettiğimiz kutsal ateşten yanıp kül oldu. Fakat Tanrı'nın içerisine koyduğu yeteneği kullanmasını bildi. Bundan dolayı da o, büyük olarak adlandırılmalıdır. Siz onu hor görüyor, üzüyor, küçük düşürüyordunuz. Ama o ölçüsüz derecede yüksekti, yüksektir ve yüksek kalacaktır. O mutludur, o iyi kalplidir. Sevse de, küçümsese de, herkese karşı eşit davranır. Hizmet ettiği tek şey Tanrı vergisi olan sanattır. Bir şeye dünyanın kuşkusuz tek mutluluğu, güzelliğe tapar. Ses şiddetle bağırdı. İşte bakın, kimdir o? Önünde hepiniz yere kapanın, dize gelin. O sırada başka bir ses, salonun karşı köşesinden yavaş yavaş konuşmaya başladı. Albert'in Delesov'a ait olduğunu anladığı bu ses, onun önünde diz çökmek istemiyorum. Onun neresi büyük? Sonra niçin önünde diz çökecekmişim? Acaba o şeref ve doğrulukla hareket etti mi? Topluma bir fayda getirdi mi? borç para olarak ödemediğini, bir sanatçı arkadaşının kemanını götürüp rehine verdiğini biz bilmiyor muyuz sanki? Başını daha çok önüne eğen Albert, aman tanrım, bütün bunları o nereden biliyor diye düşündü. Değersiz adamlara yaltaklandığını, hem de para yüzünden yaltaklandığını bizler bilmiyor muyuz sanıyorsunuz diye devam ediyordu aynı ses. Tiyatrodan kovulduğunu bilmiyor muyuz? Anna Ivanovna'nın onu polise teslim ettirmek istediğini de mi? Albert, hay Allah'ım, bütün bunlar doğru. Beni sen esirge. Bunları neden yaptığımı ancak sen biliyorsun diye söyleniyordu. Petrov'un sesi yine konuşmaya başladı. Kesin sesinizi. Onu hangi hakla suçluyorsunuz? Acaba siz onun yaşayışını biliyor musunuz? Onun heyecanlarını tattınız mı? Albert, doğru, doğru diye fısıldıyordu. Sanat, insan gücünün en yüksek görünümüdür. Bu güç ancak seçkin kimselere verilir ve onu öyle bir yüksekliğe çıkarır ki, orada insanın başı döner, bilinçli kalması zorlaşır. Her savaşta olduğu gibi, sanatta da kendilerini görevlerine adayan, amaçlarını ermeden yok olan kahramanlar vardır. Petrov sustu. Albert başını kaldırdı. Yüksek sesle bağırdı. Doğru, doğru. Fakat ses işitilmeden ölüp gitti. Ressam Petrov sertçe ona dönerek, bu sizinle ilgili değildir dedi. Sonra devam etti. Onu küçük görün, hor görün ama içinizde en iyisi ve mutlusu odur. Bu sözleri ruhunda bir mutlulukla dinleyen Albert dostuna yaklaştı, onu öpmek istedi. Petrov, yıkıl karşımdan, ben seni tanımıyorum, git kendi yoluna, yoksa evine varamayacaksın cevabını verdi. Yol kavşağında bir gece bekçisi, sarhoş sarhoş burada ne sallanıyorsun, evine varamayacaksın diye bağırıyordu. Albert durakladı, bütün gücünü topladı. Sallanmamaya çalışarak ara sokağa saptı. Anna Ivanovna'nın evine birkaç adım kalmıştı. Holün ışıkları avlunun karlarına düşüyordu. Bahçe kapısının önünde kızak ve kupa arabaları vardı. Üşüyen elleriyle korkuluğa sarılarak merdivenlerden yukarıya koştu, zili çaldı. Hizmetçi uykulu yüzünü kapının deliğine yaklaştırdı. Albert'e öfkeyle baktı. Olmaz diye bağırdı. Bırakamam sizi, hanımefendi emretti. Sonra deliğin kapağını çarptı. Müzik ve kadın sesleri merdivene kadar geliyordu. Albert yere oturdu, başını duvara dayadı, gözlerini yumdu. Hemen o anda aynı bağlantısız hayaller kalabalığı yeni bir kuvvetle zihnini sardılar, onu kollarına aldılar ve düşlerin özgür, güzel ülkesine sürükleyip götürdüler. Hayalinde elinde olmadan, evet, o en iyisi ve en mutlusudur sözleri tekrarlanıyordu. İçeriden polka sesleri işitiliyordu. Bu sesler de onun en iyi ve mutlu olduğunu söylüyordu. Yakın kiliseden bir çan sesi de aynı şeyi söylüyordu. Evet, o en iyi ve en mutludur. Albert düşünüyordu. Yine salona gideyim. Petrov bana daha çok şeyler söyleyecektir. Salonda kimsecikler yoktu. Ressam Petrov'un yerine yükseltide Albert kendisi duruyor, sesin önceden söylediği şeyleri kendisi kemanıyla çalıyordu. Kemanın tuhaf bir yapılışı vardı. Bütünüyle camdandı. Ses vermesi için de Albert'in iki koluyla kucaklaması ve göğsünü hafifçe bastırması gerekiyordu. Sesler Albert'in daha önce işittiklerinden çok daha tatlı, çok daha okşayıcıydı. Kemanı göğsüne bastırdıkça sevinci artıyor, daha çok haz duyuyordu. Sesler şiddetlendikçe gölgeler daha hızlı kaçışıyor, salonun duvarları parlak bir ışıkla aydınlanıyordu. Kemanı ezmemek için çok dikkatli çalmak gerekiyordu. Bu cam çalgıyı Albert çok dikkatli ve güzel çalıyordu. Kimsenin bir daha işitmeyeceğini hissettiği eserlerde onun çaldığı. Başka uzak ve boğuk bir ses onu kendine çektiği zaman Albert yorulmaya başlamıştı. Bu çan sesiydi. Ses hep evet sözünü söylüyordu. Uzak ve yüksekten uğuldarken çan size zavallı görünüyor. Hepiniz onu küçümsüyorsunuz. Halbuki o en iyi ve en mutludur. Bu çalgıyı kimse hiçbir zaman çalamayacaktır. Bu tanıdık sesler Albert'e öyle akıllıca, öyle yeni, öyle haklı geldi ki kucakladığı kemanı çalmaktan vazgeçti. Kımıldanmamaya çalışarak ellerini ve gözlerini havaya kaldırdı. Kendini çok sevinçli, çok mutlu hissediyordu. Salonda kimsenin bulunmamasını aldırmadan göğsünü şişirdi, başını gururla dikleştirdi, herkesin kendisini görebilmesi için yükseltti de ayakta durdu. Birdenbire birinin eli omuzuna usulca dokundu. Geriye dönünce yarı karanlıkta bir kadın gördü. Kendisine hüzünle bakıyor, başını olmaz anlamında sallıyordu. Albert hemen yaptığı şeyin ayıp olduğunu anladı. Kendinden utanmaya başladı. Kadına sordu. Nereye böyle? Kadın ona bir daha dik dik uzun uzun baktı. Başını kederle eğdi. Bu sevdiği kadının kendisi hem de ta kendisiydi. Elbisesi de aynıydı. Dolgun beyaz boynunda bir sıra inci vardı. Çok güzel kolları, dirseklerinden yukarıya kadar çıplaktı. Albert'in elinden tutup salondan dışarıya çıkardı. Albert, "Çıkış bu taraftan," dedi. Kadın cevap vermeden gülümsedi. Onu salondan çıkardı. Salonun eşiğinde Albert ay ve su gördü. Gerçekte olduğu gibi su aşağıda, ay da yukarıda değildi fakat gerçekte olduğu gibi ay beyaz ve yuvarlaktı. Ay ve su her yerde birlikteydiler. Yukarıda, aşağıda, yanda, onların çevresinde hep yan yana bulunuyorlardı. Albert kadınla birlikte suya atıldı. Her şeyden çok sevdiği varlığı sevmenin ancak şimdi mümkün olduğunu anladı. Onu kucakladı ve dayanılmaz bir mutluluk duydu. Kendi kendine "Yoksa bu rüyada mı oluyor?" diye sordu. Hayır değil. Bu bir gerçek. Gerçekten fazla bir şeydi. Bu bir gerçek ve hatırlamalıydı. Hazını duyduğu bu anlatılmaz mutluluğun o dakikada geçip gittiğini, bir daha da geri dönmeyeceğini hissetti. Kadına sordu. "Ben niçin ağlıyorum?" Kadın konuşmadan kederle ona baktı. Albert bununla onun neyi anlatmak istediğini sezdi. "Ben sağken bu nasıl olur?" dedi. Kadın cevap vermeden ileriye hareketsizce bakıyordu. Albert dehşetle "Ne korkunç, sağ olduğumu ona nasıl anlatmalı?" diye düşündü. "Hey Allah'ım, evet ben sağım, beni anlayın," diye fısıldıyordu. Ses "O en iyidir ve en mutludur," diyordu. Fakat bir şey gittikçe artan bir ağırlıkla onu sıkıyordu. Bu ay mı yoksa su muydu? Kadının gözyaşları yahut kucaklaması mıydı bilemiyordu. Yalnız gerekli olanı söylemeyeceğini, her şeyin çok geçmeden biteceğini hissediyordu. Anna Ivanovna'nın evinden çıkmakta olan iki kişinin ayağı eşikte uzanan Albert'e takıldı. Biri geriye dönerek evin hanımına seslendi. "Vicdansızlık sizin yaptınız. Adamcağızı dondurabilirdiniz." Evin hanımı şaşırarak "Ah bu benim Albert," dedi. Sonra hizmetçisini çağırdı. "Anyushka, koyun şunu odalardan birini." Odaya baygın halde götürülürken Albert mırıldanıyordu. "Bakın ben sağım. Beni niçin gömüyorsunuz?"